Ayrım 26. Arı kovanına çomak sokan kız. Stieg Larsson. Sayfa 398. Sapo 1980'lerin sonuyla 1990'ların başında psikiyatrik danışman sıfatıyla Teleborya'nın görüşlerine birkaç defa başvurmuştu. Ed Clint'in arşivlerde yaptığı araştırmaya göre 3 defa olmuştu bu. Bunlardan bir tanesi olağanüstü bir durumla ilgiliydi. Karşı casusluk servisi İsveç iletişim sektöründe bir Rus casusu keşfetmişti. Casusun geçmişine bakılırsa ortaya çıkarılması durumunda intihar edebilirdi. Teleborian adam hakkında dikkate değer bir analiz yapmış, ikili ajan olarak kullanılabileceği sonucuna varmıştı. Teleborian'ın görüşlerine başvurulan diğer iki konu daha küçük çaplı değerlendirmelerle ilgiliydi. Bir tanesi Sapo'nun çalışanlarından alkol sorunu olan biriyle, bir diğeri de Afrika ülkelerinden birinde görev yapan bir diplomatın cinsel davranışlarıyla ilgiliydi. Ama ne Teleborian ne de Faulson, özellikle de Faulson Sapo'da çalışıyorlardı. Ama yine de bir bağ. Ne tür bir bağ olabilir? Sapo içindeki komplonun 1976 yılında seçim günü İsveç'e geldiği söylenilen eski GRU ajanı Alexander Zalachenko ile yakın bir ilgisi vardı. Bu adam hakkında hiç kimse bir şey bilmiyordu. Bu nasıl olabilir? Ed Clint, Zalachenko'nun Sapo'ya sığındığı 1976'da şef pozisyonunda bulunması halinde neler yapacağını hayal etmeye çalıştı. Nasıl davranırdı? Her şeyden önce kesin gizlilik. Bu zorunluydu. Ruslara bilgi sızmasını önlemek için olayı çok dar bir grubun içinde tutardı. Ne kadar dar bir grup? Operasyon bölümü mü? Bilinmeyen bir operasyon bölümü mü? Eğer her şey kitapta yazıldığı gibi yürütülse Zalachenko karşı casusluk servisine havale edilirdi. Belki de askeri istihbarata havale edilmesi gerekirdi. Ama onların bu türden bir operasyonu yürütecek ne koşulları ne de yetenekleri vardı. Tek çözüm Sapo'ydu. Ama karşı casusluk servisinin Zalachenko'dan haberi yoktu. İşin anahtarı Björk'tü. Belli ki Zalachenko ile ilgilenenlerden biri oydu. Ne var ki Björk'ün karşı casusluk servisiyle ilgisi yoktu. O bir muammaydı. Resmi belgelere bakılırsa 1970'ten beri yabancılar şubesinde çalışıyordu. Ama 1990'lı yıllarda bu bölümün şef yardımcısı sıfatıyla birdenbire ortaya çıkana kadar şubeye nadiren uğramıştı. Ancak Blomqvist'in temel bilgi kaynağı da oydu. Blomqvist böylesi bir bombayı açıklaması için ona ne yapmıştı? Hem de bir gazeteciye. Orospular. Millennium, Björk'ün küçük yaştaki orospuların peşinden koştuğunu açıklamayı düşünüyordu. Björk'ü mutlaka bununla tehdit etmişti Blomqvist. Sonra resme Salander giriyordu. Nils Bjurman'la Björk yabancılar şubesinde çalışıyorlardı. Zalachenko'yla onlar ilgilenmişlerdi. Peki ne yapmışlardı? Birilerinin karar vermiş olması gerekirdi. Bu çapta bir casusa neler yapılacağının kararını en yüksek katların vermiş olması gerekirdi. Hükümet. Böyle olmalıydı. Başka türlüsü düşünülemezdi. Ya da? Ed Clint'in burnuna kötü kokular geliyordu. Biçimsel açıdan her şey anlaşılırdı. Zalachenko çapında bir ajanı mümkün mertebe gizli tutmak gerekirdi. Eğer kendisi karar verse böyle yapardı. Kararı herhalde Faldin hükümeti vermişti. Akla uygun tek açıklama buydu. Ne var ki 1991'de yaşananlar hiç de akla uygun değildi. Björk, Lisbeth Salander'i ruhsal açıdan hasta olduğu gerekçesiyle akıl hastanesine kapattırmak için Teleborian'a başvurmuştu. Böylesi ağır bir suç Ed Clint'i huzursuz ediyordu. Bunun da kararını mutlaka birileri vermişti. Böyle bir kararı hükümet veremezdi. Muhafazakarların lideri Carl Bildt'ten sonra başbakanlığa sosyal demokratların lideri Ingvar Carlsson gelmişti. Ortaya çıkması halinde büyük skandallara yol açacağı kesin olan her türlü yasayla ve adalet duygularıyla çelişen böyle bir kararın altına hiçbir politikacı imza atmazdı. Eğer hükümet böyle bir olaya bulaştıysa İsveç'in diktatörlükle yönetilen ülkelerden en ufak bir farkı yok demekti. Bu imkansızdı. Arkasından da bir sürü garip olay patlamıştı. Zalachenko bir psikopat tarafından Sahlgrenska Hastanesi'nde 12 Nisan'da öldürülmüştü. Aynı gün Mikhail Blomqvist'in evine girilirken Annika Giandini'ye saldırılmış ve her iki olayda da Gunnar Björk'ün 1991'de hazırladığı raporun kopyaları çalınmıştı. Dragan Armanski bu bilgileri aralarında kalması şartıyla anlatmıştı Ed Clint'e. Ne Mikael ne de kız kardeşi polise başvurmuştu. Sonra Gunnar Björk kendini asmıştı. Ed Clint bu adamla ciddi bir konuşma yapmayı çok isterdi. Bunların hepsi bir tesadüf olamazdı. Cinayet masası komiseri Jan Bublanski gibi Mikael Blomkvist'te tesadüf olmadığını düşünüyordu. Ed Clint kalemini bir kez daha eline aldı. Evert Gulberg, 78 yaşında vergi hukukçusu. Şu Gulberg denilen adam da kim? Bir ara Sapo'nun şefini aramayı düşündü. Ama komplo organizasyonunun nereye kadar uzandığını bilemediğinden bundan vazgeçti. Kısacası kime güveneceğini bilmiyordu. Sapo'nun içinde başvuracak kimsenin olmadığına karar verdikten sonra bir süre polise başvurmayı düşündü. Jan Bublanski, Ronald Niederman soruşturmasını yürüten grubun lideriydi. Bu durumda Niederman'ın etrafındaki her türlü bilgiyle ilgilenmesi gerekirdi. Ama teşkilatın politikası açısından ona başvurması düşünülemezdi. Omuzlarında büyük bir ağırlık hissediyordu. Geriye yasal tek bir alternatif kalıyordu. Gelecek açısından sırtını sağlama almak. En büyük şefe başvurup yürüttüğü faaliyetle ilgili siyasal koruma talep etmeliydi. Saatine baktı, 4'e geliyordu. Telefonun ahizesini kaldırıp yıllardır tanıdığı Adalet Bakanı'nı aradı. Onunla sayısız toplantıda bir araya gelmişti. 5 dakika sonra bakana bağlanabildi. ''Merhaba Thorsten'' dedi Adalet Bakanı. ''Görüşmeyeli çok oldu, sorun ne?'' ''Dürüst olmak gerekirse senin nezdinde ne kadar güvenilirliğim var, onu öğrenmek için aradım.'' ''Güvenilirlik? Tuhaf bir soru. Sana güvenim tam, bu sorunun nedeni ne?''
Sıra dışı bir istek. Acilen sen ve başbakanla görüşmeliyim.
Hoppala.
Eğer beni bağışlarsan bunun açıklamasını yüz yüzeyken yapmak istiyorum. Masamın üzerinde çok önemli bir olay var. Sanırım bu konuda seni ve başbakanı bilgilendirmek zorundayım.
Çok ciddi bir şeye benziyor.
Evet, çok ciddi.
Terörist bir tehditle mi ilgili?
Hayır, ondan da ciddi. Böyle bir istekte bulunarak bütün kariyerimi ortaya koyuyorum. Eğer durum bu kadar ciddi olmasaydı bu konuşmayı yapmayacaktık.
Anlıyorum. Güvenilirliğine dair sorduğun soruya bakılırsa. Başbakanla ne zaman buluşmak istiyorsun?
Mümkünse bu akşam.
Bak şimdi endişelendim.
Maalesef endişelenmenizi gerektirecek bir durum.
Bu görüşme ne kadar sürer?
Ed Clint bir süre düşündü. Bütün ayrıntıları anlatmam 1 saatimi alır.
İzin ver, bir süre sonra seni arayayım.
Adalet Bakanı 15 dakika sonra Ed Clint'i arayarak başbakanın onu 21.30'da evinde beklediğini söyledi. Ahizeyi yerine koyan Ed Clint'in eli terlemişti.
Tamam, yarın sabah bütün kariyerim yerle bir olabilir.
Ahizeyi tekrar kaldırıp Monica Figueroa'yı aradı.
Merhaba Monica, bu akşam saat 21'de göreve hazırlan, şık giyin.
Ben her zaman şık giyinirim.
AKD'nin şefini dikkatle inceleyen başbakanın gözlerinde şüpheli bir ifade vardı. Ed Clint, başbakanın gözlüklerinin arkasından geriye doğru bir film şeridi geçtiğini fark etti. Başbakan bakışlarını Ed Clint'in üzerinden alıp bir saatlik konuşma sırasında tek bir söz etmeyen Monica Figueroa'ya çevirdi. Çok uzun ve kaslı bu kadın nazik ve umut dolu gözlerle süzdü başbakanı. Başbakan en sonunda konuşmaları sarararak dinleyen Adalet Bakanı'na döndü. Derin bir iç çekerek gözlüklerini çıkardı ve uzun süre uzaklara baktı.
''Biraz daha kahve içelim mi?'' dedi en sonunda. ''Evet, teşekkürler.'' dedi Monica Figueroa.
Adalet Bakanı fincanları doldurdu. ''Şimdi anlattıklarınızı özetleyeceğim. Bakalım doğru anlamış mıyım?'' dedi başbakan. ''Sapo'nun içinde anayasal görevlerinin dışında davranan bir komplo grubunun varlığından şüpheleniyorsun. Ve bunların uzun yıllardır suç sayılacak bir faaliyet yürüttüklerini söylüyorsun.''
Ed Clint başını salladı.
''Ve Sapo'nun yönetimine güvenmediğinden bana geldin.''
''Şey,'' dedi Ed Clint, ''doğrudan size gelmemin nedeni bu faaliyetle anayasanın çiğnenmesi. Ama komplonun amacını bilmediğimden yanlış bir yorum yapmak istemiyorum. Belki de bu faaliyet hükümet tarafından desteklenen yasal bir faaliyettir. Eğer öyleyse bana gelen bilgileri yanlış yorumlayıp gizli bir operasyona zarar vermiş olacağım.''
Başbakan Adalet Bakanı'na baktı. İkisi de Ed Clint'in sırtını sağlama almaya çalıştığının farkındaydılar.
''Benim böyle bir şeyden haberim yok. Senin bir bilgin var mı?''
Kesinlikle yok dedi Adalet Bakanı. Sapo'dan bu konuyla ilgili hiçbir rapor almadım.
Gazeteci Mikhail Blomkvist, Sapo'nun içinde Zalachenko Kulübü adını verdiği bir fraksiyonun olduğunu düşünüyor. Ben İsveç'in bu çapta bir Rus ajanına oturma izni verdiğini bile duymadım. Yani bu Faldin hükümeti zamanında mı olmuş?
Faldin'in böylesi bir bilgiyi saklayacağını hiç sanmıyorum dedi Adalet Bakanı. Öyle hafife alınacak bir şey değil. Kendinden sonra gelen hükümete mutlaka iletirdi.
Ed Clint öksürerek konuşmaya hazırlandı. Burjuva hükümeti yerini Olof Palme'ye bıraktı. Sapo'nun içinden bazı meslektaşlarımın Olof Palme hakkında tuhaf fikirlerinin olduğu bir giz değil.
Yani birilerinin sosyal demokrat hükümeti bilgilendirmeyi unuttuğunu mu iddia ediyorsun?
Foldin'in iki dönem başbakanlık yaptığını hatırlatmak isterim. İkisinde de koalisyon hükümeti çatladı. Birincisinde başbakanlığı 1979 yılında kurulan azınlık hükümetinden Ola Ulsten'e devretti. Bu hükümette de çatlaklar oluşmaya başladıktan sonra muhafazakarlar Faldin'in Halk Partisi ile koalisyon kurdular. Sanırım bütün bu karmaşada bazı şeyler unutulmuştur. Hatta Zalachenko olayı başbakan Faldin'in bile bilmediği gizli bir grubun arasında kalmıştır. O da tabii bilmediği bir şeyi Olof Palme'ye aktaramazdı.
Peki o zaman sorumlu kim dedi başbakan?
Monica Figueroa'nın dışında herkes başını iki yana salladı.
Sanırım bunun basına sızması kaçınılmaz dedi başbakan.
Mikhail Blomkvist Millennium'da yayınlamayı hazırlıyor. Başka bir ifadeyle biz zor bir durumla karşı karşıyayız.
Ed Clint biz sözcüğünü özellikle vurgulamıştı. Başbakan başını salladı, durumun ciddiyetini görüyordu. Her şeyden önce hemen bana geldiğin için teşekkür ederim. Aslında bu tür acele ziyaretleri pek kabul etmem. Ama Adalet Bakanımız senin sağduyulu bir insan olduğunu, normal kanalların dışında benimle görüşmek istemen için olağan dışı bir şeylerin olması gerektiğini söyledi.
Ed Clint rahat bir nefes aldı. Ne olursa olsun başbakanın öfkesine maruz kalmayacaktı.
Şimdi bu durumu nasıl ele alacağımıza karar verelim. Senin bir önerin var mı?
Sanırım dedi Ed Clint çekingen bir ifadeyle. Ed Clint uzun bir süre susarken Monica Figueroa boğazını temizleyerek söze girdi.
Bir şey söyleyebilir miyim?
Tabii dedi başbakan. Eğer o operasyondan hükümetin haberi yoksa yasa dışı demektir. Bu da bu işin sorumlularının suç işlediği anlamına gelir. Demek ki bir ya da birkaç devlet memuru yetkilerini aşmış. Mikhail Blomkvist'in iddia ettiği gibi Sapo'nun içinden bir grubun yasa dışı faaliyet yürüttüğünü ortaya çıkarırsak cevaplamamız gereken iki şey var demektir.
Açıklayabilir misin?
Birinci olarak bunun nasıl mümkün olabildiğini cevaplamalıyız. Sorumlu kim? Bu tür bir komplo nasıl olur da bir polis teşkilatında gerçekleşebilir? Size Sapo'da çalıştığımı hatırlatmalıyım. Bundan gurur duyuyorum. Ama bu işin bu kadar uzun bir zaman nasıl sürdüğünü anlayamıyorum. Nasıl gözlerden saklandı? Nasıl finanse edildi? Başbakan iç çekti. Bu konuda kocaman bir kitap yazılabilir diye devam etti Figueroa. Ama bir konu açık. Bir yerden finanse edilmesi gerekiyor. Böyle bir operasyon her yıl milyonlarca krona mal olur. Sapo'nun bütçesine baktım. Zalachenko kulübüne aktarılan bir paraya rastlamadım. Ama özel kalem müdürünün ve finans müdürünün inisiyatifinde benim bilemeyeceğim gizli fonlar olabilir. Başbakan sıkıntıyla başını salladı. Sapo'yu yönetmek niçin her zaman sıkıntılı bir işti?
İkincisi, bu işe kimler karıştı? Daha doğrusu kimler tutuklanmalı?
Başbakan dudaklarını büzdü. Bana göre bu toplantıda bu tür sorulara cevap aramalıyız.
Thorsten, Ed Clint nefesini tutmuştu. Eğer yapabilse Monica'nın ayağına bir tekme atacaktı. Monica bütün nezaket kurallarını alt üst ederek bu işten kişisel olarak başbakanın sorumlu olduğunu iddia etmişti.
Ed Clint de belki aynı kanıdaydı ama bunu diplomatik bir dille ifade etme yanlısıydı.
Sence nasıl bir karar almalıyım diye merakla sordu başbakan.
Bu bizim ortak sorunumuz. AKD'de 3 yıl çalıştım. Bu kurumun İsveç demokrasisi açısından merkezi bir rolünün olduğunu düşünüyorum. Sapo son yıllarda faaliyetlerini anayasadan aldığı haklar çerçevesinde yürüttü. Bu skandalın Sapo'ya zarar vermesini istemiyorum. Bu yasa dışı faaliyetlerin kişileri bağladığını ortaya koymak bizim açımızdan çok önemli.
Böyle bir faaliyeti hükümetin kesinlikle desteklemediğini söyleyebilirim dedi Adalet Bakanı.
Monica Figueroa başını sallayarak birkaç saniye düşündü.
Sanırım sizin asıl kaygınız bu skandalın hükümete bulaşmaması. Eğer bunu örtbas etmeye çalışırsanız hükümet devrilir. Hükümetin suçları örtbas etmek gibi bir alışkanlığı yok dedi Adalet Bakanı.
Elbette yok ama bunu yapmaya çalıştığınızı varsayalım. İşte asıl kıyamet o zaman kopar.
Devam et dedi Başbakan.
Bizim açımızdan sorun şu, AKD'nin bu tür bir soruşturmayı yapabilmesi için yasal bir yetkiye ihtiyacı var. Yani biz bu işin kurallara ve hukuka uygun yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Hepimizin isteği bu dedi Başbakan.
O zaman Başbakan sıfatıyla sizin Anayasa Koruma Dairesi'ne bu rezaleti araştırmak için yetki vermenizi öneriyorum. Bize yazılı bir belgeyle gerek duyduğumuz yetkiyi verin.
Ben bu önerinin yasal olduğundan şüpheliyim dedi Adalet Bakanı.
Elbette yasal dedi Figueroa. Eğer birileri anayasayı illegal yöntemlerle değiştirmeye çalışırsa hükümetin önlem alma hakkı var. Eğer bir grup asker ya da polis kendi başlarına bir dış politika izliyorlarsa bu fiili olarak darbe demektir.
Dış politika dedi Adalet Bakanı.
Başbakan dikkat kesilmişti. Zalachenko saf değiştirmiş bir ajan dedi Figueroa. Mikhail Blomquist'e göre ondan alınan bilgiler yabancı ülkelerin istihbarat örgütlerine aktarılmış. Bu işin hükümetten gizli yürütülmesi bir tür darbe demektir.
Mantığını anlıyorum dedi başbakan. Şimdi benim nasıl düşündüğümü anlatmama izin ver.
Başbakan ayağa kalktı. Masanın etrafında yarım tur atıp Ed Clint'in önünde durdu.
Yetenekli bir yardımcım var. Ayrıca açık sözlü.
Ed Clint yutkunarak başını salladı. Başbakan Adalet Bakanı'na döndü.
Sekreterini ve hukuk danışmanını ara. Yarın sabah bu olayla ilgili araştırma için Anayasa Koruma Dairesi'ne olağanüstü yetki verilmesini istiyorum. Yetkileri burada tartıştığımız konuların doğruluk derecesini araştırmak, kapsamını ortaya koymak ve bu olaydan sorumlu olanlarla olaya karışanların kimliklerini açığa çıkarmakla sınırlanacak. Bu belgeyle soruşturma yetkisi almıyorsun. Eğer yanılmıyorsan bu tür bir soruşturmaya yalnızca başsavcı karar verebilir. Bununla birlikte sana gerçeği ortaya koyabilmek için kişisel araştırma yetkisi veriyorum. Yani yasal bir araştırma yapacaksın. Anlıyor musun?
Evet, lütfen benim de eski bir savcı olduğumu hatırlatmama izin verin.
Ha, hukuk danışmanından bu işin nasıl formüle edilmesi gerektiğini araştırmasını rica edebiliriz. Her ne olursa olsun bu araştırmadan bir tek sen sorumlusun. İhtiyaç duyduğun personeli sen seçeceksin. Eğer suç işlendiğine dair kanıt bulursan bunu başsavcıya bildireceksin.
Ne yapılması gerektiğini araştıracağım dedi Adalet Bakanı.
Ama sanırım meclis başkanını ve anayasa komisyonunu bilgilendirmen gerekiyor. Bu dışarıya çabuk sızacaktır.
Demek ki hızlı davranmamız gerekiyor dedi başbakan. Figueroa elini kaldırdı.
Buyurun dedi başbakan.
İki sorun daha var. Birincisi Millennium'un haberi bizim araştırmamızı sekteye uğratabilir. İkincisi Lisbeth Salander'in mahkemesi birkaç hafta sonra başlayacak.
Millennium'un haberi ne zaman yayınlayacağını araştırabilir miyiz?
Sorup öğrenebiliriz dedi Edgeland. Yapmak isteyeceğimiz en son şey basının işine karışmaktır. Salander denilen kıza gelince diye başlayan Adalet Bakanı bir süre sustu.
Eğer Millennium'un iddia ettiği gibi hakları çiğnenmişse korkunç bir şey. Bu gerçek mi?
Korkarım ki gerçek dedi Edgeland.
O zaman ona tazminat verilmesini sağlamalıyız ve her şeyden önce yeni bir haksızlığa uğramasının önüne geçmeliyiz dedi başbakan. Peki bunu nasıl yapacağız dedi Adalet Bakanı. Hükümet hiçbir koşul altında mahkemenin işine karışamaz. Bu yasaları çiğnemek olur.
Savcıyla konuşamaz mıyız? Hayır dedi Ed Clint aceleyle. Başbakan olarak hukuki bir süreci etkileyemezsiniz.
Başka bir deyişle Salander mahkemede kendi kavgasını verecek dedi Adalet Bakanı. Ancak mahkemeyi kaybederse hükümete başvurabilir. Hükümet de ya onu affeder ya da başsavcıya yeni bir mahkeme için neden olup olmadığını araştırma görevi verir. Tabii bu ancak ceza alması halinde mümkün. Eğer psikiyatrik bakıma mahkum edilirse hükümet hiçbir şey yapamaz. Bu tıbbi bir sorun olur ve başbakanın onun sağlıklı olup olmadığına karar verme yetkisi yok.
Cuma akşamı saat 10'da kapıda anahtar sesini duyan Lisbeth Salander el bilgisayarını kapatıp hemen yastığın altına koydu. Gelen Anders Jonasson'du.
İyi akşamlar Bayan Salander, bu akşam nasılsın?
Başım ağrıdan çatlıyor ve sanırım ateşim var dedi Lisbeth.
Kulağa hiç hoş gelmiyor.
Lisbeth Salander ağrısı ve ateşi varmış gibi görünmüyordu. Doktor Jonasson onu 10 dakika muayene etti, ateşi yeniden çıkmıştı.
Son haftalarda durumun düzelirken birdenbire kötüleşmene üzüldüm. Bu durumda seni 2 hafta daha taburcu edemem. İki hafta bana yeter dedi Salander. Doktor Jonasson ona uzun uzun baktı.
Stockholm ile Londra arası kaba bir hesapla 1900 kilometre kadardı. Teorik olarak bu mesafe 20 saatte alınırdı. Ama pratikte bu sürede ancak Almanya-Danimarka sınırına ulaşabilmişlerdi. Gökyüzü kara bulutlarla kaplıydı. Pazartesi günü Öresund Köprüsü'ne geldiklerinde şiddetli bir sağanağa yakalanan Trinity, silecekleri çalıştırarak hızını yavaşlattı. Kıta Avrupası inatla trafiği yanlış şeritten, sağ yerine soldan akıttığından İngiltere dışında araba sürmek tam bir eziyetti. Cumartesi sabahı gerekli malzemeyi minibüse yüklemiş, feribota binerek Dover'dan kaleye geçmiş, oradan da Liège üzerinden Belçika'yı boydan boya kat etmişlerdi. Alman sınırı Aachen üzerinden geçmiş, otobandan kuzeye yönelmiş, Hamburg üzerinden Danimarka sınırına gelmişlerdi. Arkadaşı Bob the Dog arka koltukta kestiriyordu. Minibüsü nöbetleşe kullanıyorlardı. Saatte ortalama 90 kilometre yol yapmışlar, yemek için yalnızca bir saat mola vermişlerdi. 19 yıllık minibüsle çok fazla hız yapamıyorlardı. Londra'dan Stockholm'e uçakla da gidebilirlerdi ama yaklaşık 30 kilo tutan elektronik cihazı bu yoldan İsveç'e sokmaları pek de kolay değildi. Alt sınırı geçmelerine rağmen hiçbir sınırda durdurulmamışlardı. Kıta Avrupa'sındaki hareket özgürlüğünü engellemediği sürece Trinity Avrupa Birliği'nin coşkulu bir taraftarıydı. 32 yaşındaydı, Bradford'da doğmuş, Londra'da büyümüştü. Eğitim düzeyi pek yüksek değildi. Meslek okulunda iletişim tekniği eğitimi almış, 19 yaşına bastığında İngiliz Telekom şirketinde teknisyen olarak işe başlamıştı. Aslında elektronik ve bilgisayar konusundaki teorik bilgileri her türlü züppe profesörle tartışmaya yetebilecek kadardı. 10 yaşından beri bilgisayarla yaşıyordu. Bir bilgisayarı ilk hacklediğinde yalnızca 13 yaşındaydı. Bu onun iştahını kabartmış, 16 yaşına bastığında dünyanın en iyi hackerlarıyla boy ölçüşebilecek duruma gelmişti. Bir süre uyanık olduğu her dakikayı bilgisayarın başında geçirmiş, kendi programını yazmış ve internette ustaca tuzaklar kurmuştu. BBC'nin, Savunma Bakanlığı'nın ve Scotland Yard'ın bilgisayarlarına sızmayı başarmıştı. Hatta kısa süreliğine Kuzey Denizi'nde gezen bir İngiliz nükleer denizaltısının kontrolünü ele geçirmişti. Tanrı'ya şükür ki Trinity kötü niyetli bilgisayar çetelerinden değil, yalnızca meraklı biriydi. Bir bilgisayarın güvenliğini kırıp gizli bilgilere ulaştıktan hemen sonra iş cazibesini kaybediyordu. Formunun zirvesinde olduğu bir seferde yalnızca şaka olsun diye bir nükleer denizaltının bilgisayarına girmiş, kaptan pozisyon değişikliği komutu verdiğinde bilgisayarın kaptana domalması komutunu vermesini sağlamıştı. Bu Savunma Bakanlığı'nda bir dizi kriz toplantısının yapılmasına neden olmuş, devlet hackerları uzun hapis cezalarını çarptırmakla tehdit etmeye başladığında Trinity bu tür şakalar yapmaktan vazgeçmişti. İletişim teknolojisini okurken telefon ağının nasıl çalıştığını zaten biliyordu. Ona göre özel güvenlik şirketlerinin alarm sistemi kurmaları çok modası geçmiş bir önlemdi. Özellikle seçilmiş bir takım müşterileri ondan izleme ve telefon dinleme hizmeti talep ettiklerinde önlemlerin ne kadar boş olduğunu daha iyi anlamıştı. Hacker Cumhuriyeti'nin kurucularından biriydi. WASP da bu cumhuriyetin vatandaşlarındandı. Trinity ile Bob the Dog pazar akşamı saat 19.30'da Stockholm'e yaklaştılar. Skärholmen'deki IKEA mağazasının önünden geçerlerken Trinity cep telefonunu çıkarıp kaydettiği bir numarayı aradı.
Plagio dedi. Neredesiniz? İki ayı geçtiğimizde arabamızı söylemiştin.
Plagio İngiliz meslektaşları için yer ayırttığı Langholmen'deki otelin yolunu tarif etti. Plagio neredeyse evinden hiç çıkmadığından meslektaşlarına ertesi sabah saat 9'da evinde buluşmak için randevu vermişti. Biraz düşündükten sonra misafirlerini karşılamak için bulaşık yıkamaya ve temizlik yapmaya karar verdi.
26. ayrımın sonu. Sayfa 412.